aslında ilk başta dün zaten 5 şehit haberi gelmişti Elbap'tan. Oradaki çatışmaların hızlandığı ve artık şehir içine girdiği için Türk askerlerinin iyice tansiyonun arttığı, sıcak çatışmaların başladığı biçiminde değerlendirmeler yapılıyordu. Bugün yine bir 5 şehit daha haberi geldi Doğu Haber Ajansı'ndan. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri resmi açıklama yaptı. 3 şehit, 11 yaralı, biri ağır diye. İlk açıklama böyleydi, gelen haberler ve sonrasında bunun Rus uçağının hava bombardımanıyla gerçekleştiği haberi de ulaştı. Tabii bu kafalarda soru işareti yarattı. 24 Kasım'da yaklaşık 1,5 sene önce, 1 sene 4 ay önce Rus uçağını Türkiye düşürmüş ve orada iki pilot hayatını kaybetmişti. Türkiye ile Rusya arasında ciddi bir kriz oluşmuştu. Şimdi tam da onun üzerine Rus uçaklarının Türk askerinin bulunduğu bölgeyi bombalaması haberi heyecan yarattı ama Türk Silahlı Kuvvetleri çok da alışık olunmadık bir biçimde yanlışlıkla Rusya böyle bir bombalama gerçekleştirdi ve 3 Türk askeri şehit oldu. Biri ağır olmak üzere 11 asker de yaralandı biçiminde bir açıklama yaptı. Rusya'dan da açıklama geldi. Teyit ediyoruz diye Türkiye'deki açıklamayı, ki teyit sanki Türkiye'den gelmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüştükleri, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Rus Dışişleri Bakanı'nın görüştüğüne ilişkin bilgiler de ajanslara düştü. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dilemiş bununla ilgili olarak ve Ankara'dan gelen nabız bu meseleyi çok fazla büyütmemek biçiminde görünüyordu en azından ilk başlarda. Muhalefet de hem Rusya'dan gelen sadece başsağlığıyla geçirilemez bu mesele dedi ama daha fazla da bu meselenin üzerine gitmedi. Öyle görünüyor. En azından ilk gelen haberler, ilk gelen açıklamalar bu şekilde. Elbap'ta durumun çok karışık olduğunu görüyoruz. Türk askeri Elbap'ta 3 noktadan şehir merkezine doğru girmek üzere, onu anlıyoruz. Şehir merkezinde bir şehir savaşı, tıpkı Türkiye'nin güneydoğusunda, Silopi'de, Nusaybin'de ve benzeri Sur'da olduğu gibi bir şehir içinde savaş görüntüsü söz konusu. IŞİD'in orada canlı bombalarla ve başka bir takım cihazlarla Türk askerine karşı yönelik saldırıları söz konusu ve dün gelen 5 şehit haberi o yöndeydi. Bugünse Rus askerlerinin, Rus savaş uçaklarının Türkiye'ye karşı Türk askerlerini yanlışlıkla bombaladığı ve 3 askerin şehit olduğu bilgisi var. Şehit sayısı çok fazla arttı ve Türkiye'de niye Türk askerleri orada ve bu meselede niye bu kadar çok insan kaybı var soruları da artık çok fazla sorulmaya başlandı. Ama Elbap'ta Türkiye bir varlık yokluk mücadelesi veriyor biçiminde en azından iktidarın ve iktidar destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıklamaları var. Özellikle Türkiye'nin sınırında bir Kürt koridorunun oluşmasına karşı başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'ydu bu. Ve Fırat Kalkanı Operasyonu'nda da Elbap kritik bir aşama. Suriye askerleri hemen Türk askerlerinin karşısında, onlar da tam karşıdan mücadele ediyorlar IŞİD'de. Ve hangi noktaya varacağını ve burada koordinasyonun nasıl sağlanacağını gerçekten şu anda kimse tam olarak söyleyemiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Türkiye bir taraftan Rusya ile bu operasyonu koordine ediyor. Suriye o koordinasyonun bir tarafında elbette Rusya vasıtasıyla ve Elbap operasyonu Türkiye'nin tam sınırında bir Kürt koridoru oluşturmasını engelleyen bir hançer gibi bir operasyon. Ama devamında ne olacak? Çünkü Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi oldu. O görüşmede Suriye en önemli konu başlıklarından birisiydi. Türkiye Rakka operasyonunda kendisinin de içinde olacağı bir koalisyon gücü tarafından gerçekleştirmesi gerektiğini Trump'a iletti. CIA Başkanı Ankara'ya geldi hemen bu konuşma üzerine ve Rakka operasyonunun bu görüşmelerde CIA Başkanı'nın Ankara'daki görüşmelerinde önemli bir konu başlığı olduğu da resmi olarak iletildi. Ancak devamında ne olacak? Elbap'ta ne olacak? Suriye askerleri geliyor, Türk askerleri şehir merkezine girmiş durumda. Oradaki süreç nasıl devam edecek? Rusya'nın tavrı ne olacak? Bütün bunlara ilişkin soru işaretleri var. Trump nasıl bir politika izleyecek? Türkiye ile mi çalışacak? Yoksa PYD'ye destek vermeye tıpkı Obama gibi devam mı edecek? Rakka operasyonu kim tarafından nasıl gerçekleştirilecek, bütün bunlar bilinmezler, soru işaretleri. Ama bütün bu soru işaretleri içinde Türkiye'ye 2 günde 8 şehit taşındı Suriye'den ve şehit cenazeleri, ailelerin çok büyük acıları söz konusu. Onlar ekranlara yansıyor elbette ve önümüzdeki süreçte de malumunuz Türkiye anayasa değişikliğini konuşuyor ama Suriye başlığı en önemli gündem maddelerinden birisi ve Türkiye açısından da siyasi olarak da tartışma başlıklarından birisi olarak görünüyor.
Evet, anayasa değişikliği konusuna gelelim. Bugün yarın Cumhurbaşkanlığı'nın imzalaması bekleniyor paketi ve referandum sürecinin de başlaması bekleniyor. Ve bu arada yayınlanan kanun hükmünde kararnameler var. Bunlar konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Artık hemen hemen kesin gibi diyebiliriz. 16 Nisan referandum tarihi olarak Adalet Bakanı da bugün itibariyle açıklamış durumda. En güçlü ihtimal 16 Nisan diye. 16 Nisan'da Türkiye sandık başına gidecek. Anayasa değişikliğini oylayacak. Diyecek ki Türkiye bundan sonra başkanlık sistemiyle mi yönetilsin ya da var olan sistem devam etsin. Bu ikisinin arasında bir tercih yapacak. Tabii bu sürece giderken özellikle İktidar Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi halkın evet oy kullanması yönünde kampanyalar düzenlemeye hazırlanıyorlar. Hatta Cumhurbaşkanı, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bu kampanyalara bir şekilde açıklamalarla başladı da diyebiliriz. Diğer taraftan kanun hükmünde kararnameler de çıkarılmaya devam ediliyor. Nasıl? Olağanüstü hal devam ediyor. Olağanüstü hal çerçevesinde hükümetin Cumhurbaşkanı'nın onayıyla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Ve 2 günde 2 kritik kanun hükmünde kararname çıkartıldı. İlki gerçekten çok tartışıldı. Son dönemde en çok tartışılan kanun hükmünde kararname diyebiliriz. Yaklaşık 4500 kişinin işine son verildi. Devlet içinde, memuriyetine son verildi. Bunların içinde 2500 öğretmen, milli eğitimin çok büyük bir payı var. Ama 330 da akademisyen. 330 akademisyenin işine son verilmesi, memuriyetine son verilmesi çok konuşuluyor Türkiye'de. İçinde İbrahim Kaboğlu gibi bir anayasa hukukçusu var. AK Parti'ye yakın olarak bilinen bir takım isimler var. Orkestra şefleri var mesela. Kültür Bakanlığı'ndan görevine son verilenler. Ankara Üniversitesi içerisindeki mülkiye, Türkiye açısından simgesel öneme sahip üniversitelerden birisidir, fakültelerden birisidir. Fakültenin içinden çok sayıda öğretim görevlisinin işine son verilmiş durumda. Bütün bunlar ne, hangi kriterle bu hocaların işine son verildi ve bundan sonra Türkiye'de yüksek öğretim nasıl devam edecek sorularını da beraberinde getirdi. Hükümete yakın bir takım gazeteler, televizyonlar da bu meseleyi sorgular haldeler. İbrahim Kaboğlu var mesela, insan haklarıyla ilgilenen, anayasa hukuk konusunda uzman Profesör Kaboğlu da son kararnameyle Marmara Üniversitesi'nden işine son verilenler arasında. Kaboğlu konuşmalar yaptı. Ayıptır, yazıktır diye ve bana yapılan ayıptır diye. Bakanlar, Adalet Bakanı, Başbakan, İçişleri Bakanı eğer bu ismi benim ismimi görselerdi herhalde bu kararnameyi imzalamazlardı diyecek kadar kendisinden emin. Ama bu süreç bir şekilde devam ediyor. 330 akademisyenin işine son verildi. İçlerinde 115 civarında barış bildirisine imza atan akademisyenler var. O da çok tartışmalı çünkü 2000 civarında akademisyen bu barış bildirisine imza atmıştı. Bunlardan bir bölümünün işine son verildi ama bir bölümü hala üniversitelerinde çalışmaya devam ediyorlar. Ve belki de şöyle söyleyebiliriz. Çok sayıda kararname çıkartıldı olağanüstü hal döneminde. Ama bu son çıkartılan kararname en çok tartışılan kararname. Türkiye'nin hem eğitim sistemini tartışılmasına neden olan hem acaba muhalefet tamamen mi ortadan kaldırılıyor sorusunu gündeme taşıyan, tam referanduma giderken bir takım eleştirileri gündeme getiren akademisyenlerin görevden alınması ile birlikte muhalefet yok edilmeye mi çalışılıyor diye soru işaretlerini beraberinde geçen bir kararnameydi. Hala tartışılıyor. Mesela İbrahim Kaboğlu dediğim gibi simgesel bir isim ve bu kararnamede en çok konuşulan isim. Ben diyor bu işe itiraz etmeyeceğim çünkü yanlış yapıldı ve bu yanlıştan görülmesini bekleyeceğim diye o kadar da kendine emin konuşuyor. Bakalım önümüzdeki dönemde göreceğiz ama hemen peşinden bir başka kararname çıkartıldı. O kararname de gerçekten dikkat çekici bir takım kararların altına imza atıldığını gösteriyor. Mesela kış lastiği kullanılması konusunda cezayı düzenleyen bir kararname. Kararnamede böyle bir madde var. Şimdi olağanüstü hal FETÖ'yle mücadele için ilan edildi. Kış lastiği ne alaka? Bu tartışmanın bir boyutu. Bir diğer boyutundaysa son çıkartılan kararnamede referanduma giden Türkiye'de bir takım seçim düzenlemelerini değiştirdiğini görüyoruz. Nedir o seçim düzenlemeleri? Seçime giderken televizyonlar, özellikle televizyonlar partilere ya da fikirlere eşit miktarda yer vermek zorundaydı. YSK da bu adaletin sağlanıp sağlanmadığını gözetlemekle görevlendiriliyordu. Yani o süreçte RTÜK, ki televizyonları düzenleyen kuruluş devreden çıkıyordu. Ancak gelen son kararnameyle birlikte artık YSK görevsiz hale getirildi. Televizyonların herhangi bir partiye adaletli olmak zorunda kalma görevi ortadan kaldırılmış oldu. Yani evet diyenle hayır diyeni adaletli biçimde görmesi zorunluydu referanduma giderken televizyonların. Bundan sonra istediği yönde hareket etme serbestliği kazanmış oldu. Evet diyenleri, tümüyle evet diyenleri görmek de mümkün. Tümüyle hayır diyenleri görmek de mümkün. Bu da çok tartışılıyor. Çünkü zaten referandumda hayır diyenlerin dezavantajlı olduğu konuşuluyordu. Kendilerini anlatmak için doğru zemin bulamadıkları, televizyonlarda yeteri kadar yer bulamadıkları, gazetelerde yeteri kadar yer bulamadıkları eleştiriliyordu, konuşuluyordu. Tam da bunun üzerine YSK devreden çıkarılınca televizyonların eli rahatlamış oldu. Televizyonların büyük bölümünün hükümete yakın haberler verdiğine ilişkin eleştiriler de göz önünde bulundurulduğunda haksız rekabetin, bir pozitif ayrımcılığın evet yönünde önümüzdeki süreçte ilerleyebileceği, uygulanabileceği konusunda endişeler de çok fazla dile getirdi ikinci kararnameyle birlikte. Yani iki kararname yayınlandı peş peşe. İkisinin de FETÖ'yle mücadele, ki olağanüstü hal o çerçevede ilan edilmişti, FETÖ'yle mücadelenin dışında kararları içermesi nedeniyle de çok konuşulduğunu söyleyebiliriz.
Söyleşimizi bitirmeden önce biraz önce bir kış lastiğinden bahsettiniz. Araba lastiğinden üzerine bir düzenleme.
Evet, aynen. Yani şimdi olağanüstü hal ilan edilirken bunun bir amacı vardı. 15 Temmuz sonrasında devlete sızmış olan FETÖ unsurlarının temizlenmesi ve FETÖ'yle mücadele. Bununla ilgili olağanüstü hal çerçevesinde kanun hükmünde kararnamelerle daha hızlı hareket etmesi için bu yetkiye alınmıştı. Ama son çıkan kanun hükmünde kararnamede, bunu örnek olsun diye söyledim, kış lastiği kullanımıyla ilgili bir düzenleme var. Yani kışın çivili lastik dediğimiz, o kış lastiği dediğimiz lastiği kullanmayanlara verilecek cezanın arttırılması ve uygulamaya ilişkin bir takım düzenler kanun hükmünde kararnameye girmiş durumda. Bu eleştiriliyor çünkü bu mücadelenin dışında bir takım kararlar aldığı konusunda hükümetin zaten eleştiriler vardı. Bu da en uç örnek olarak gösteriliyor. O nedenle kış lastiğini örnek gösterdim.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim bu haftaki yorumlarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.